ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sinemik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,
kainatta 114 tane element vardır. Yaşayan bir canlıda da bu cansız elementler bir sistem halinde çok güzel, tam uyumlu bir biçimde hareket eder. Hayatı yalnızca Allah sağlar. Allah cansız elementlere hükmeder ve onlar can bulur, canlı sistemlerde mükemmel bir uyumla hareket eder. Cansız elementler kendi kendine birleşerek hayatı oluşturamaz. Bu haftaki bilim yolundanın konusu hayatın başlangıcı. Tesadüflerle hayatın olamayacağını, hayatın yalnızca Allah'ın yaratmasıyla meydana gelebileceğini ele alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sadece gözlemlenebilir evrende 10 üzeri 79 çarpı 4, yani 4'ün yanına 79 tane sıfır koyduğumuzda ortaya çıkan rakam kadar atom olduğu iddia ediliyor bazı fizikçiler tarafından. Yani hesaplar bu şekilde. Fakat gözlemlenebilir evren ve gözlemlenememiş, henüz keşfedememiş evren diye de bir konu var. Yani gözleyebildiğimiz, gözlem araçlarımızla, uydularımızla, çeşitli teleskoplarımızla bakabildiğimiz kadarındaki atom bu kadar. Ama bir de göremediğimiz, mevcut keşfettiğimizin 10 üzeri 23 katı kadar, yani 23 tane sıfır katı kadar mevcutun bir evren daha olduğu iddia ediliyor. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuzda 4 çarpı 10 üzeri 79 tane atom çarpı 10 üzeri 23 tane daha evren büyüklüğündeki bir uzaydan bahsettiğimizde ortaya muazzam bir atom sayısı çıkıyor. İşte evrimciler burada spekülasyon yapmaya çalışıyorlar ve diyorlar ki bakın bu kadar sıfırlar, 10 üzeri 23'ler, 79'lar, 4'ler bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu muazzam rakamdan bu kadar atom kendi kendine bir araya gelebilir, illaki birkaçı bir arada olasılıkla meydana gelebilir ve canlılığı oluşturabilir diye iddia ediyorlar. Halbuki canlılık, canlı sistemler çok özel mekanizmalardır ve ancak Allah'ın dilemesiyle çok özel koşullarda bir araya gelirse canlı dokuları, hücreleri, proteinleri ve organları ve sistemleri oluşturabilir. Bu konuda yapılmış çeşitli evrimci spekülasyonlar var. Bunlardan şimdi hemen en ünlü olanını size söyleyeyim. Hayatın başlangıcı ile ilgili evrimcilerin yaptığı en büyük spekülasyonlardan birisi şüphesiz ki Stanley Miller'ın yapmış olduğu hayatın başlangıcı deneyidir. Urey Miller deneyi olarak da adlandırılır. Çok eski bir deneydir ve hep evrimci medyada hayatın başlangıcı nasıl olmuş sorusuna işte Urey Miller'ın gösterdiği gibi de cevap verilmeye çalışılır. Halbuki bu deneyde kullanılan bir dünyanın başlangıcında olduğu iddia edilen gazlar aslında yanlıştır. Özellikle metan, amonyak gibi proteinlerin yapısını oluşturan organik maddeler kullanılmıştır. Oksijen kullanılmamıştır ki 3,5 milyar yıl önce uranyum ve demirin okside olmuş hallerinin biz bugün fosillerini buluyoruz. Dolayısıyla okside olması için gerekli oksijenin 3,5 milyar yıl önce var olduğu zaten biliniyordu. Ama Urey Miller bu aktif ve yakıcı bir gaz olan oksijenin deney tüpüne girdiğinde kendi deneylerinde tesadüfen bir amino asitin veya bir proteinin oluşamayacağını bildiklerinden dolayı oksijeni gizlemişlerdir. Oksijeni deney tüpüne sokmamışlardır. Aynı zamanda 3,5 milyar yıl önce yaşayan siyanobakteriler, yani su yosunları, mavi yeşil algler, oksijenli solunum yapan aerobik bakterilerdir. Eğer oksijen olmasaydı onlar da hayatta olamayacaktı. Onların 3,5 milyar yıllık fosilleri bize aynı zamanda oksijenin de var olduğunun delillerinden bir diğerini sunmaktadır. Şimdi bu deneyde, Urey Miller deneyinde amonyak, metan gibi özel gazlar belli bir ısıda ve belli bir elektrik şokuyla reaksiyona sokulmaya çalışılmış. Sonuçta ortaya belli belirsiz bazı organik moleküller, karbonik asitler ve bazı sağ elli amino asitler ortaya çıkmıştır. Şimdi bu ortamda bir canlının olması mümkün değil. Çünkü mesela karbonik asitler çok tehlikelidir o ortamda oluşan ve biyolojik reaksiyonların olmasını engeller. Ortamın pH'ini bozar. Stanley Miller bu asitlerin olduğunu, bu asitlerin deney sonucunda oluştuğunu gizlemiştir. Aynı zamanda oluştuğunu iddia ettiği amino asitleri de cold trap, yani soğuk tuzak adı verilen özel bir mekanizmayla hemen ortamdan izole etmiştir. Bu bir hiledir çünkü doğada soğuk tuzak, cold trap bulunmaz. Doğa amino asitleri izole etmez, aksine parçalar. Onları monomerlerine, onun yapı taşlarına ayırır. Dolayısıyla biz Stanley Miller'ın yapmış olduğu bu deneyde objektif bir yaklaşım göremiyoruz ve hayatın başlangıcını, proteinlerin oluşmasını açıklamaktan uzak bir çalışma olarak bilim tarihinde yerini almıştır. Mesela bakın, sadece karbon elementi neredeyse sonsuz denebilecek çeşitte bileşik yapma kabiliyetine sahip özel bir atomdur. Ondan dolayı da ünlü moleküler biyolog Michael Danton ancak yaşamın karbon elementiyle olabileceğini, karbonsuz bir yaşamın mümkün olamayacağını belirtmiştir. Karbonun bu kadar özel olmasının sebebi çok fazla bileşik yapabilme kabiliyetinin olması. Ve bu az önce saymış olduğum yaşam elementleri, bunlar işte karbon, başta olmak üzere diğer hidrojen, oksijen, azot, fosfat ve sülfür gibi diğer yaşam elementleri karbonla bileşik oluşturarak dediğim gibi sonsuz denebilecek sayıda vücudumuzda ve diğer bütün canlılarda işlev gören mükemmel molekülleri oluşturuyorlar. Bir karbon elementi çok fazla bileşik yapabiliyor. Yani başka elementlerle birleşebiliyor. Aynı şekilde birleşmiş bu karbon elementleri birbirleriyle birleşerek bu çeşitliliği olağanüstü derecede sayısını arttırıyorlar. Bakın bu bileşik karbonlara örnek mesela sülfidril grubu sülfürle eğer birleşirse, işte metil grubu, efendim mesela amino grubu, karboksil grubu, hidroksil grubu, bu grupların her birisi bizim biyokimyamızda, vücudumuzun kimyasında cereyan eden reaksiyonlarda an be an işlemektedir. Karbonun ve diğer hayat elementlerinin ve diğer bütün elementlerin bizim ve diğer canlıların vücudunda böyle yerli yerinde ve mükemmel şekilde işlemesinin tek sebebi Yüce Allah'ın bu reaksiyonları bizim vücudumuzda dilemesi ve o şekilde olmasıdır. Çünkü elementler dışarıda, dünyada vardır ama kendi kendilerine reaksiyonlara girip organik işlevsel bileşikleri ve organizmaları oluşturamamaktadırlar. Karbon şüphesiz ki hayat için olmazsa olmaz bir element. Çünkü çok fazla sayıda, sonsuz denebilecek sayıda bileşik yaparak canlı organizmaların hayatının devam etmesi için gerekli hayati molekülleri oluşturabiliyor. Fakat oluşan bu hayati moleküller uzayda ayna görüntüsüyle ifade edilen izomerlerine sahipler. Yani bir hayati elementin, mesela bir amino asitin, örneğin lizinin sağ elli görüntüsü, yani sağ elli yapısı olduğu gibi sol elli yapısı da var. Lizini oluşturan atomlar aynı atomlar. Yani görüntü olarak birbirinin aynısı. Aynı sayıdalar, aynı yerlerden bağlanıyorlar. Aynı işi görmek için, yani aynı özellikte ve karakteristikteki atomlar bunlar. Birbirlerini bir araya getiriyorlar. Aynı ısı derecesinde birleşiyorlar. Ama birbirinin ayna görüntüsü olduğu ve vücudumuzda sadece sol elli amino asitler kullanıldığı için L lizin bizim vücudumuzda kullanılıyor. D lizin, yani sağ elli lizin olsa bile vücut bunu kullanamıyor. Ve D lizin, yani sağ elli izomer amino asitlerinin olması, vücutta bunların girmesi hastalık sebebi, hastalıklara yol açıyor. Şimdi aynen bunun gibi mesela C vitamini, askorbik asit. C vitamini sentetik olarak üretilebiliyor. Fakat üretilen C vitamini hem D hem de L formunda olabiliyor. D ve L formunda olduğu zaman vücut bunu sadece bu sefer D formunu kullanabiliyor. Ama sentetik olarak üretilen C vitaminleri %50 D, %50 L formu olarak üretildiğinden dolayı Bizim kullandığımız mesela 1000 mg C vitamininin 500 mg'ının, yani birçok bilim insanı böyle söylüyor, vücudumuzda işlevsel olarak C vitamini görevini gördüğünü gösteriyor. Bilim adamları böyle söylüyor. Yani bir molekülün kainatta tesadüfen, yani organik bir canlı molekülün kainatta tesadüfen oluşması imkansız. Oluşsa bile onun L veya D formunun, ayna görüntüsünün, yani izomerinin de ne olduğu hayat için çok önemli. C vitamininde D formu, aminoasitlerde ise L formu canlılık için olmazsa olmaz bir kaide. Bu elementlere, yani hayat elementlerinin dışında çok önemli bir elemente daha dikkatinizi çekmek istiyorum. O da iyot. Bakın, iyot karbonla bileşik yapan ve tiroid hormonunu oluşturan çok önemli bir element. İyot nerede bulunuyor? Bizim yediğimiz besinlerde, genelde bitkilerin bünyesinde bulunan ve o bitkiyle beslenen hayvanlarda bulunan bir element. Yani biz bu elementi doğal yollarla bu şekilde alıyoruz. Peki, yüksek rakımlı bazı yerlerde akarsularla kayalardan aşındırılarak gelen iyot, yüksek rakımlı bazı yerlerde durmayıp rakımdan dolayı akıp gidiyor ve aşağılara, denize yakın bölgelere getiriliyor. Yüksek rakımlı yerlerde yetişen bitkilerde ve o bitkiyi yiyen hayvanlarda iyot fazla bulunmuyor. Çünkü akım aşağı doğru olduğu için doğal olarak iyot gibi birçok element yeryüzünün alt rakımlı bölgelerinde genelde daha çok bulunuyor. O bölgede yaşayan insanlarda iyotun eksikliğinden dolayı tiroid hormonu yeteri kadar salınamıyor. Bundan dolayı da guatr gibi, başta guatr gibi tiroid hormonun eksikliğinden kaynaklanan bazı hastalıklar baş gösterdiği gibi beyin gelişiminin yavaşlaması ve durması da söz konusu oluyor. Metabolizmanın yavaşlaması, genel olarak vücudun tamamının gelişmesinde yavaşlama veya durmalar yaşanabiliyor. Bakın, gördüğünüz gibi karbonun yaptığı eser miktardaki bir element olan iyot ile yapmış olduğu bir hormon, tiroid hormonunun ne kadar önemli olduğu, iyotun olması, karbonun yerinde olması ve onunla özel tiroid hormonunu oluşturması veya oluşturmaması halinde nasıl hastalıkların baş gösterebildiğine çok güzel bir örnek. Kainatta çok fazla sayıda element var. 10 üzeri 79 çarpı 4 çarpı 10 üzeri 23. Bugünkü fizikçilerin söylediği rakam bu. Peki kaç çeşit element var? 114 element var. İzotoplarıyla birlikte periyodik cetvelde 114 tane element var periyodik cetvelde. Bugünkü yine bilim insanlarının söylediği element sayısı bu. İnsan vücudunda örneğin bu periyodik cetveldeki elementlerin 61 tanesi yaklaşık kullanılıyor. Tabii ki bu 61 elementin içerisinde en önemlisi de su. Karbonun dışında suyun da çok önemli bir yeri var canlılıkta ve hayatta. Bakın, su Allah'ın canlılık, yani canlı bedenlerinde işlev görmesi açısından özellikle yaratılmış bir molekül. Öncelikle su insan tarafından yapay olarak sentezlenemiyor. Diğer birçok molekülde olduğu gibi. Dünyanın var olduğundaki, ilk yaratıldığı andaki ısı sayesinde suyu oluşturan hidrojen ve oksijenin gerekli çarpışma enerjisini bularak çarpıştığı ve suyu oluşturduğu söylenenlerin arasında. Yani her ikisinin de çarpışma metoduyla, birisi yakıcı birisi yanıcı bir gaz. Bu gazların bir arada olup bileşik olması için onları birbiriyle çarpıştırma enerjisinin çok yüksek olması gerektiğini söylüyorlar. Ve bu enerjinin de işte bu çok yüksek ısıdan kaynaklandığını söylüyorlar. Su çok önemli bir molekül. 2 hidrojen bir oksijenle bağlanıyor ve arada 104,5 derecelik bir açıyla bağlanıyor. Bu açı, bu yapı, bu özel polimer yapısı büyük bir kaynama ve donma noktası olmasına yol açıyor. Mesela hidrojenin yaptığı benzer bir bileşik olan hidrojen sülfürde bağlanma açısı 92 derece. Kaynama noktası da 60 derece. İşte bu özel ısı değerleri vücuttaki ısı stabilitasyonunun sağlanması, su donduğu zaman nehirlerde, akarsularda ve denizlerde ve okyanuslarda orada yaşayan canlılar için üst taraftaki çok düşük sıcaklıkla denizin altında bir bariyer oluşturarak ısı dengesinin sağlanmasını su moleküllerinin bu özel yapısı sağlamış oluyor. Ve bu sayede bütün dünyada hem ısı dengesinin sağlanması hem iyi bir çözücü olması, bu özel molekül yapısı suyun da Allah'ın özel olarak yarattığı bir molekül olduğunu bizlere göstermektedir. Evet, bu haftaki bilim yolunun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi cansız maddeler kendi kendine bir araya gelerek canlılığı asla oluşturamıyorlar. Ancak Allah diliyor ve onları bir arada canlı formlara halinde kılıyor inşallah. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
Ortaya çıkan proteinler, yani canlının bütün vücut fonksiyonlarını düzenleyen, onların sinemik olarak vücutlarındaki bütün artık maddeleri dışarı atması,